Ayrım 31 Havaalanı Arthur Hailey sayfa 349. Gwen kendinden pek memnundu, rolünü çok iyi oynadığını fark ediyordu. Vernon Demarest bu nokta üzerinde iyice diretmişti. Yolcular uçağın yoluna devam ettiğinden emin olmalıydılar. Hiçbir şekilde geriye döndüklerini kabul etmemeliydi. Guerrero'nun kuşkularını yok etmek için Mrs. Quonset'e elinden geldiğince kaba davranmasını da sıkı sıkı öğütlemişti. Guerrero olayın sırf kendisi için düzenlendiğini anlamamalıydı. ''Benimle geleceksiniz.'' diye emretti Gwen. ''Kaptan pilot uçakta olduğunuzu biliyor, rapor vermek zorunda kalacak. Daha önce de sizi görmek istiyor.'' Geçidin yanındaki yolcuya döndü. ''Bu hanıma yol verir misiniz lütfen?'' Mrs. Quonset birden işkillenmişti. ''Kaptan pilot beni mi görmek istiyor?'' ''Evet, üstelik beklemeyi de hiç sevmez.'' O bu acı çekilmez Gwen yaşlı kadının koluna yapıştı. Pilot yerine doğru itti onu. Kendisini izleyen düşmanca bakışlar karşısında başını eğmemek için epey zorlanması gerekti. ''Ben kaptan pilot Demarest, içeri giren hanımefendi. Mümkün olduğu kadar yaklaşın.'' Gwen kapıyı kapadığında elimizden geldiğince sıkışacağız. Özür dilercesine gülümsedi. Ne yazık ki pilot yerleri konuk kabul edecek şekilde yapılmamıştır. Mrs. Quonset biraz sersemlemiş gibiydi. İçerinin gündüz gibi ışığından sonra gözleri pilot yerinde hüküm süren alacakaranlığa güç alışıyordu. Şimdilik sayısız ışıklı kadranla çevrili bir takım karaltılar görebiliyordu. Buna karşılık kendisiyle konuşan sesin dost çabasının çok iyi farkındaydı. Hiç kuşkusuz korktuğu gibi değildi karşılanışı. Jordan Harris'in ardındaki boş koltuğu geriye çekti. Gwen de az önceki kabalığına çok ters düşen bir yumuşaklıkla yaşlı kadının oturmasına yardım etti. ''Mrs. Quonset'' diye devam etti Demarest. ''Önce içinizin rahat etmesini istiyorum. Olup bitenleri unutabilirsiniz. Uçağa kaçak bindiğiniz için istemedim buraya getirilmenizi. Gerçekten.'' Gwen'e döndü. ''Çok kaba davrandın mı?'' ''Korkarım, evet.'' ''Mrs. Megan emirlerimi uyguladı. Böyle davranmasını söyleyen benim. Yolculardan birinin özellikle dikkatli bir tanık olacağını biliyorduk. Miss Megan'ın akla yakın bir bahane bulup sizi buraya getirebilmesi için bu küçük güldürüye gerçek görünüşü vermemiz zorunluydu.'' Mrs. Quonset bu girişin ne anlama geldiğini pek kestiremiyordu. Devamını beklerken de merakla çevresine bakınmaktaydı. Şimdiye kadar pilot yerine girmek fırsatını bulamamıştı. Üstelik içerisi çok da sıcaktı. Artık yüz çizgilerini seçebildiği üç adam gömlekliydi. Bir gün New York'a varabilmek şartıyla kızına anlatacağı meraklı bir şey daha çıkmıştı işte. ''Söyler misiniz Nina?'' dedi Demarest. ''Korkak mısınız?'' Soru oldukça garipti. Ada Quonset de düşündükten sonra cevap verdi. ''Doğrusu pek sanmıyorum. Sinirlendiğim oluyor ama eskisi kadar değil. Belirli bir yaştan sonra insanın korkması için pek fazla sebep kalmıyor.'' Demarest buruşuk yüzü dikkatle süzmekteydi. ''Size bir sırrı açmak ve yardımınızı istemek kararındayım. Zamanımız sınırlı olduğundan kısaca anlatacağım. Solunuzda Lumbos'un yanında oturan komşunuzu fark etmiş olmalısınız.'' ''İnce bıyıklı zayıf adamı mı?'' ''Evet,'' dedi Gwen, ''o adamı.'' Mrs. Quonset başını salladı. ''Gerçekten de çok garip biri. Kimseyle konuşmuyor. Elinden bırakmak istemediği yassı bir çantası var. Anlayamadığım bir şeyden korkuyor. Kuşkulu sanki.'' ''Biz de çok kuşkuluyuz. Bırakmak istemediği çantanın içinde bir bomba taşıdığını sanıyoruz. Çantayı ele geçirmenin yolunu arıyoruz. İşte bunun için yardımınıza ihtiyacımız var.'' ''Burası ne kadar sessiz?'' diye düşündü Mrs. Quonset. ''Şaşırtıcı bir sessizlik var.'' Kaptan pilotun sözlerinin hemen ardından tam yanındaki hoparlörden gelen sesi duydu. ''Toronto denetimden Trans Amerika 2'ye, Kleinburg Fener ve Radyo İstasyonu'ndan 23 kilometre doğusundasınız. Yüksekliğinizi ve niyetinizi bildirin.'' Kaptan pilot Demarest'in yanında oturan adam hemen cevap verdi. ''Trans Amerika 2'den Toronto denetime, 209 yüksekliğinden aşağı iniyorum. Yeni bir uyarıya kadar da yavaş yavaş alçalma izni istiyoruz. Lincoln'e konmak niyetimizden vazgeçmedik.'' Anlaşıldı Transamerika, yolunuzu açıyoruz. Yavaş yavaş alçalmaya devam edebilirsiniz, tamam. Kadranlarla çevrili küçük bir masanın başında oturan adam konuşana doğru eğildi. Yaptığım hesaplara göre 1 saat 17 dakikamız var. Hava raporunda belirtilen rüzgarları da hesaba kattım. Tabii alçak basınç bölgeleri öngörüldüğünden çabuk değiştirirse daha çabuk yapacağız.
Geri döndük değil mi diye sordu.
Evet dedi Demarest ama dördümüzün dışında sizden başka bilen yok bunu. Yolcuların özellikle de Guerrero adındaki adamın bilmemeleri gerek. Soluğu kesilen Mrs. Quonset olağanüstü bir düş görür, televizyonda tefrika edilen en hoş serüvenler kadar heyecanlı bir olay yaşar gibiydi. Tabii yine de ürkütücüydü ama işin bu yanını sonradan düşünmek için bol bol zamanı olacaktı nasılsa. Bir kere olaya bulaştığına, işin içine girdiğine, bu sevimli kaptan pilot kendisini de sırdaşları arasına aldığına göre kızının ağzı açık kalacaktı. Evet hanımefendi, bize yardımcı olmayı kabul ediyor musunuz?
Tabii efendim, sanırım bir yolunu bulup çantayı almamı istiyorsunuz benden.
Sakın ha. Demarest sözlerinin önemini iyice belirtmek için yaşlı kadına doğru eğildi. Elinizi değil çantanın üzerine yanına bile koymaya kalkmayın.
Söylediğinizi yapacağım.
Ne dediğimi de çok iyi biliyorum. Guerrero niyetlerinden haberli olduğumuzu hiçbir zaman fark etmemedi, anlaşıldı mı? Mükemmel. Şimdi yolcuların arasına döndüğünüzde ne yapacağınızı ayrıntılarıyla anlatacağım. Beni dikkatle dinleyin. Sözlerini bitirdiğinde Mrs. Quonset hafifçe gülümsedi.
Evet, işin içinden çıkacağımı sanıyorum.
Yerinden kalkarken Demarest beklemesini işaret etti. Bugün yaptığınız ilk kaçak yolculuk, Los Angeles-Lincoln arasındaki konusunda bana söylenenlere göre New York'a gitmek istiyormuşsunuz. Niçin?
Yaşlı kadın Los Angeles'ta kendini yalnız hissettiğini, doğu kıyısında oturan kızını görmek istediğini anlattı. Demarest başını salladı.
Eh nine, başarıya ulaşırsak şirketin size hiçbir güçlük çıkarmayacağını kesinlikle söyleyebilirim. Daha da iyisi New York'a 1. sınıf bedava bir bileti şirket size sağlayacak.
Mrs. Quonset'in gözleri yaşardı. Teşekkür ederim efendim, sağ olun diyebildi. Gerçekten ne söyleyeceğimi kestiremiyorum.
İlk kez konuşmasının sonunu getiremez olmuştu. Bu kaptan pilot ne işsiz adamdı. Bunca sevimlilik, bunca iyilik Mrs. Quonset'i allak bullak etmişti. San Diego'lu yaşlı kadının geçirdiği heyecan yolcular arasındaki rolünü iyi oynamasına yardım edecekti. Gwen Megan kendisini ite kaka geçitten götürürken elinden hiç bırakmadığı dantel mendiliyle durmadan gözlerini siliyor ve çok inandırıcı bir üzüntüyü ortaya koyuyordu. Aslında gözyaşlarına rağmen çok sevinçliydi. Birkaç saat içinde 2. kez numara yapıyordu. İlk keresinde öyle ustalıkla bayılmıştı ki kendisini kollamakla görevli memur yutuvermişti. Neden şimdi de aynı başarıyı gösteremesin? 1. den turist sınıfa geçerken Gwen 2 bölüm arasındaki perdeyi ardından çekti. Başını döndürdüğünde pilot yerinin aralık kapısını gördü. Kapının öbür yanında Vernon'un beklediğini biliyordu. Birkaç saniye sonra Gwen'in küçük bir aralık bırakacak şekilde çektiği perdenin ardına gizlenecekti. Sırası geldiğinde de yardımına koşacaktı. Mrs. Quonset'i yerine götürürken Guerrero adındaki adam onlardan yana baktı. Hemen ardından önüne dönüp yine kaskatı kesildi. Gwen adamın çantayı hep dizlerinin üstünde tuttuğunu görüyordu. Geçidin yanındaki koltukta oturan o buacı yaşlı kadına yol vermek için yerinden kalktı. Gwen belli belirsiz bir hareketle geçitle adamın arasına kaydı ve adamı geçitte hareketsiz bıraktı. Yanında ayakta duran Mrs. Quonset de inlemeye koyuldu.
''Rica ederim, yalvarırım, gidin görüşün kaptan pilotla, onu yumuşatmaya çalışın. Beni İtalyan polisine teslim edecek, istemiyorum.''
Daha önce düşünmeliydiniz diyen Gwen kabaca sözünü kesti. Hem kaptan pilota ne yapması gerektiğini ben hatırlatacak değilim.
Hiç olmazsa bir deneyebilirsiniz, sizi dinler.
Gwen yaşlı kadının koluna yapıştı.
Yeter artık, gidin oturun yerinize.
Ada Quonset'in sesi daha da tiz çıkıyordu şimdi.
Bütün istediğim beni geri götürmeniz. Amerika'da ne istersiniz yaparsanız, yabancı bir ülkede değil ama.
Gwen'in ardındaki o bu acı lafa karıştı. Canım, kadıncağızın ne durumda olduğunu görmüyor musun?
Siz bu işe karışmayın diye patladı Gwen. Uçakta bulunmaya bile hakkı yok. Kendisi kaçak bir yolcudur.
Öfkelenen o bu acı vız gelir dedi. Her şeyden önce yaşlı bir kadın.
Daha fazla konuşamadı Gwen. Yaşlı kadını itmiş. Bu itişle Mrs. Clance sendelemişti. Koltuğuna yığılıp haykırmaya koyuldu.
Canımı acıttınız. Canımı acıttınız.
Öfkelerini gürültüyle belirten birçok yolcu yerlerinden kalkmışlardı. Yalnız D.O. Guerrero elleri hep çantasının üzerinde önüne bakmaya devam ediyordu. Mrs. Quenset büyük bir içtenlikle hıçkırmaktaydı.
Gwen buz gibi bir sesle isteri nöbeti geçiriyor dedi.
Büyük bir soğukkanlılıkla eğildi, kendi kendinden iğrenerek yaşlı kadını tokatladı. Güçlü suratta şaklayan, uçağı bir uçtan öbürüne çınlatan bir silleydi bu. Yolcular neye uğradıklarını şaşırdılar. Hosteslerden ikisinin gözleri fal taşı gibi açıldı. O bu acı Gwen'in koluna yapıştı. Gwen hemen itti adamı.
Mrs. Quenset birden Guerrero'ya döndü. ''Bana yardım edin, yalvarırım, yardım edin bana.''
Guerrero hep kayıtsız, kas katı ve uzak duruyordu. Görünüşte korkusunu yenemeyen Mrs. Quenset bunun üzerine hafifçe doğrulup ani bir atılımla kollarını Guerrero'nun boynuna doladı.
''Acıyın, yardım edin bana.''
Guerrero kadının kollarından kurtulmak için boşuna uğraştı. Çırpındıkça yaşlı deli daha sıkı sarılıyordu. Yüzü kıpkırmızı, soluğu kesilmek üzere bileklerini yapışıp itmeye çalıştı. Hemen umutsuzluğun son kertesine varmış gibi kurbanının boynunu bırakan Mrs. Quenset ellerine yapıştı. Aynı anda da Gwen Megan Guerrero'nun koltuğuna doğru eğildi, kolunu uzattı, soğukkanlılık ve kendinden emin bir hareketle çantayı kaptı. Sonra doğruldu, çantayı arkasında tutarak bir adım geriledi. Guerrero ile çanta arasında kendisi ve Mrs. Quenset sağlam bir engel meydana getiriyorlardı. Yolcu salonunu ikiye ayıran perde aralandı, üniforması içinde upuzun ve erkek görünüşlü Vernon Demarest yardıma koşuyordu. Olayın bu noktada sona ermesi gerekirdi aslında. Bombası elinden alınınca Guerrero bir sorun olmaktan çıkıyordu. İşin başka bir yöne sürüklenmesi sırf Marcus Rathbone'un yüzündendi. Rathbone o ana kadar geçidin öbür başındaki 14D sayılı koltukta oturan isimsiz bir yolcuydu. Kendinden başka kimse ona önem vermemişti. Kendini beğenmiş, yüksekten atan Rathbone ise yaşayışını bile önemli bir olay sayardı. Basit bir dükkan işlettiği Iowa eyaletinin küçük kasabasında komşuları ona yıkıcı adını takmışlardı. Kasaba halkından biri herhangi bir teklif yaptı mı Marcus Rathbone hemen karşı çıkıyordu. Bu tür davranışları efsane haline almış, kasaba halkının dilinde dolaşıyordu. Kaza kitaplığını, kitap seçimini, bir ortak anten şebekesinin kurulmasını, oğlunun en kötü öğrencilerinden biri sayıldığı okulda ceza verilmesini ayrım yapmaksızın eleştirirdi. Kısacası her şeyi ama her şeyi yıkmaya çalışırdı. Buna karşılık kimse onun yapıcı bir öneride bulunduğunu görmemişti. İkinci özelliği karısı dahil bütün kadınlardan nefret etmesiydi. Dolayısıyla Mrs. Quenset'e yapılanlar karşısında kılı bile kıpırdamamıştı. Buna karşılık çantayı kapan Gwen'in davranışı onu çok daha fazla öfkelendirmişti. Marcus Rathbone'un gözünde bu hareket otoritenin kötüye kullanılmasıydı. Hele bir kadın tarafından yapıldığı için hiç desteklenemezdi. Öfkeyle Gwen ile Demarest'in arasına girmek üzere yerinden kalktı. Kıpkırmızı kesilen Guerrero'ya gelince anlaşılmaz şeyler mırıldanarak hem koltuğundan hem de Ada Quenset'in kollarından sıyrılmıştı. Geçide varacağı sıra Marcus Rathbone çantayı Gwen'in ellerinden kaptı, saygıyla eğilerek sahibine uzattı. Deli deli bakan Guerrero vahşi bir hayvan gibi sıçrayıp aldı çantasını. Vernon Demarest atıldı ama geç kalmıştı. Geçidi tıkayanlar yüzünden Gwen Rathbone o bu acı zamanında yetişemedi. Üç kişilik topluluğun yanından dolanan Guerrero geriye doğru kaçıyordu bile. Yolunun üzerinde dehşete düşen yolcular doğruluyorlardı.
''Durdurun onu!'' diye bağırdı Demarest. ''Bomba taşıyor!''
Artık herkes haykırıyor, deliye dönen yolcular geçidi dolduruyorlardı. Demarest iyiden iyiye tıkanıp kalmıştı. Yalnız Gwen dirsekleriyle kendine yol açıp Guerrero'nun peşinden gidebildi. Uçağın kuyruğuna varan Guerrero döndü, iyice büzülmüş bir hayvana benziyordu gitgide, köşeye kıstırılmış bir hayvana. Kendisiyle uçağın kuyruğu arasında bir bölme kalmıştı, gerideki üç tuvalet. Sırtını bölmeye vermiş çanta sapıyla altından ucu çıkan sicimi tutuyor, çantayı kalkan olarak kullanıyordu. ''Olduğunuz yerde durun'' diye omurdandı, ''yaklaşmayın.'' Sessizlik oldu. Birkaç saniye süreyle jet motorlarının düzenli ıslığından başka ses gelmedi. Sonra Demarest'in sesi uçağın içini doldurdu. ''Beni dinleyin Guerrero, duyuyor musunuz? Duyuyorsanız anlamaya çalışın. Kimliğinizi ve ne yapmak istediğinizi biliyoruz. Hayat sigortası yaptırdığınızı öğrendik. Taşıdığınız bombadan da haberimiz var. Lincoln'dakiler de bizim bildiklerimizi biliyorlar. Yani sigortanızın hiçbir değeri kalmadı.'' ''Duyuyor musunuz? Sigortanız hükümsüz, geçersiz. Bir kağıt parçasından başka bir şey değil. Bombanızı patlatırsanız bir hiç uğruna öleceksiniz. Aileniz bir sente bile konamayacak. Tersine halkın öfkesinden kurtulmak için kaçmak zorunda kalacak. Düşünün Guerrero, bol bol zamanınız var.'' Kadının biri çığlık attı, Guerrero ne yapacağını kestiremiyordu. ''Bütün bu insanların rahatlamasını sağlayın.'' dedi Demarest. ''Sonra konuşabiliriz. Bana soracağınız bütün sorulara cevap verebilirim. Kimsenin yanınıza yaklaşmayacağına yemin ediyorum.'' Demarest'in hesabı basitti. Yolcular gereken akıllılığı gösterip geçidi boşaltabilirlerse bu süre içinde delinin dikkatini bir noktaya toplamak istiyordu. Sonra Guerrero'yu kandırıp çantayı elinden almaya çalışacaktı. Ya da en son çare üzerine saldırıp bombayı patlatacak mekanizmayı işletemeden çantayı elinden kapmayı deneyecekti. Umutsuzca bir çözüm yoluydu bu ama tek çare olduğundan başvurmak gerekiyordu. Yolcular teker teker yerlerine dönmekteydiler. ''Mr. Guerrero, size söylediğim gibi tasarladığınız şey anlaşıldı. Artık bunu uygulamaya kalkmanın gereksizliğini siz de öğrenmiş bulunuyorsunuz. Bu nedenle çantanızı bana vermenizi istiyorum.'' Demarest sakin konuşmaya çalışıyordu. Guerrero kendisini dinlemeyi kabul ettiği sürece her şey mümkündü. ''Verin çantanızı bana, yemin ediyorum. Ne yolculardan ne mürettebattan kimse size el kaldırmayacak.'' Ürkek bakışlı Guerrero dilini dudaklarında gezdiriyor, iki adım ötesindeki Gwen Megan'ın gözleri üzerinden ayrılmıyordu. ''Sakin ol Gwen'' dedi Demarest titremeyen bir sesle. ''Git yerine otur.'' İleri atılması gerekiyorsa önünün açılması zorunluydu. Üç adımda, belki de iki. Guerrero'nun ardındaki tuvalet kapılarından biri açıldı. Eşikte genç bir adam göründü. Ürkek yüzü ve kalın gözlükleri ona bir baykuş görünüşü vermekteydi. Ne yapacağını şaşırmış halde kuşkuyla çevresine bakınarak durakladı. Bir şey duymadığı belliydi. ''Çantalı herifi yakalayın!'' diye haykırdı yolculardan biri. ''Üstüne atalım, bomba taşıyor!'' Arkasındaki kapının çıkardığı gürültüyü duyan Guerrero geriye dönmüştü. Birden ileri atıldı, gözlüklü genci itip tuvalete daldı. Ardından da Gwen saldırdı. Demarest hala geçidi tıkayan yolcular yüzünden birkaç adım gerideydi. Guerrero kapıyı kaparken Gwen tuvaletlere vardı. Ayağını kapı aralığına sokabildi. Kapı kapanmıyordu ama genç kadın da açamıyordu bir türlü. Ayağını büyük bir acı kaplıyor, öte yanda kapıya yüklenen Guerrero'nun ağırlığını hissediyordu. Guerrero için son birkaç dakikanın olayları karmakarışık bir sis halindeydi. Zincirleme giden olayları gerçekten anlayamamış, Demarest'in sözlerinin ancak bir bölümünü seçebilmişti. Bir tek noktayı açıkça görebiliyordu. Bütün büyük tasarıları gibi bu da suya düşmüştü. Hep aynı şey tekrarlanıyor, ne zaman bir işe girişse bir hata, bir beceriksizlik, sersemce bir gaf bu işi başarısızlığa uğratıyordu. Hayatı bir uçtan öbürüne başarısızlıklarla doluydu. Artık ölümünün bile bir başarısızlık olacağını anlamıştı. Kapıyı kapalı tutmak için omzuyla kanada dayanabilecek şekilde durmuştu. Şimdiden kapı dışarıdan itiliyor, bu itişin birkaç saniye sonra daha da artacağı ve dayanılmaz bir hal alacağı anlaşılıyordu. Umutsuzca çantaya sarıldı, dinamit dokumlarını patlatacak mandalın arasındaki plastik dörtgeni çekmek üzere yerleştirdiği ipin düğümünü aradı. Titreyen parmaklarıyla ilmiği buldu. Son hareketi yapmadan önce elleriyle meydana getirdiği bombanın da başarısız bir şey olup olmayacağını düşündü. Yaşadığı son saliseler içinde D.O. Guerrero hayatında hiç olmazsa bir kez iyi iş gördüğünü fark etti.
31. Ayrımın sonu. Sayfa 360.